İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kârilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم Allahu bima ta'malun basir.
Rahman Rahim olan yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Esven 1402, Hicri Kameri 22 Şaban 1445 ve Miladi Takvimle 3 Mart 2024 Pazar. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Dinleyicilerle Baş Başa ve Ceşo Zulüm Örgütlenme ve Hedefleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Anayasayı Koruma Konseyi halkın seçimlere katılımını takdir etti. Cumhurbaşkanı Reisi İsrail ile ekonomik ilişkilerin kesilmesini istedi. İran ve Tunus Cumhurbaşkanları bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Reisi, İran-Mozambik Ortak Komisyonu karşılıklı kapasitelerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi için etkinleştirilmeli dedi. Petrol Bakanı'nın Cezayir'deki görüşmeleri devam ediyor. Dünya İslami Uyanış Forumu Gazelilerin gıda yardımı alırken öldürülmesini kınadı. Ve Siyonist rejim savaş uçakları Refah'a saldırısında 14 Filistinli şehit oldu. Şimdi haberler.
Anayasayı Koruma Konseyi yaptığı açıklamada halkın liderlik uzmanları Hubregan Meclisi'nin 6. dönemi ve İslami Şura Meclisi'nin 12. dönem seçimlerine katılımını takdir etti. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Anayasayı Koruma Konseyi dün yaptığı açıklamada şunları duyurdu. Liderlik Uzmanları Meclisi'nin 6. dönemi ve İslami Şura Meclisi 12. dönemi seçimlerinde İslami İran'ın asil halkının katılımı İslam devrimi hayatı boyunca sayısız başarının tekrarıdır. Bu da halkın İslam Cumhuriyeti'nin kutsal nizamına çeşitli alanlardaki desteğini ve güvenini ve onun büyük kurucusunun yüce ideallerine bağlılığını göstermektedir. Açıklamada şunlar da kaydedildi. Bu kez de halkın katılımı düşmanın seçimleri silikleştirmeye yönelik psikolojik savaşını büyük ölçüde yok etti ve bu toprakların temiz, İmanlı ve fedakar insanların bu samimi varlığı manevi ve maddi ufukların vizyonunu ortaya çıkardı. Anayasayı Koruma Konseyi bu değerli destan için devrimin yüce lideri ve gururlu İslami İran halkını tebrik ederken Seçim sahnesine çıkan tüm değerli insanlara ve gönüllülere teşekkür etti ve önceki dönemlerde olduğu gibi bu kez de seçimlerin doğruluğunu kontrol etme sürecinde yoğun davrandığını, halkın haklarını ve İslam Cumhuriyeti'nin kutsal nizamının değerlerini koruduğunu ve kolladığını duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile yaptığı görüşmede Siyonist rejimle ticari ve ekonomik ilişkilerin kesilmesini Siyonist rejim suçlarını durdurmanın pratik bir çözümü olarak değerlendirdi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Reisi, Cezayir'deki gaz ihraç eden ülkeler başkanlarının 7. toplantısına katılan ülke başkanlarıyla ikili görüşmelerinin devamında cumartesi günü Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede bazı Arap ve İslam ülkelerinin Filistin meselesini ilişkin görevlerinde pasif kalmasını eleştiren reisi, Siyonistlerin cinayetlerini durdurmak için Siyonist rejimle ticari ve ekonomik ilişkilerin kesilmesini pratik bir çözüm olarak değerlendirdi ve Siyonist rejime karşı caydırıcılık yaratmak için işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasının bir başka bölümünde Cumhurbaşkanı Reisi güvenlik meselesinin İran ve Irak açısından önemine dikkat çekerek sınır noktalarında terörist ve bölücü gruplarla karşı karşıya gelmenin her iki ülkenin etkileşimini ve rol oynamasını gerektirdiğini belirtti. Bu görüşmede Irak Cumhurbaşkanı da İran İslam Cumhuriyeti ile Irak arasındaki ilişkilerin coğrafi sınırların ötesinde olduğunu ve köklerinin iki halkın derin dini ve kültürel inançlarından kaynaklandığını ifade ederek, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin Filistin ve Gazze meselesine ilişkin cesur tutumundan gurur duyuyor. Bölgede Siyonist rejim gibi cani ve saldırgan bir rejim var olduğu sürece bu bölgenin güvenlik istikrarının olmayacağına inanıyoruz ifadesinde bulundu.
İran ve Tunus Cumhurbaşkanları bir araya geldi. Seyyid İbrahim Reisi dün öğleden sonra Cezayir'deki gaz ihraç eden ülkeler zirvesi oturmalarında Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied ile yaptığı görüşmede İslam ülkeleriyle ilişkilerin gelişimini İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin önceliklerinden biri olarak adlandırdı ve ülkemizin İranlı uzmanların ve bilim adamlarının bilim ve teknoloji alanındaki deneyimlerini Tunus ile paylaşmaya hazır olmasını vurguladı. İran ile Tunus arasındaki ekonomik ilişkilerin aralarındaki gönül bağlarının ve siyasi ilişkilerin derinliği kadar gelişmediğini belirten Cumhurbaşkanı Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin ciddi iradesi başta Kuzey Afrika olmak üzere İslam ülkeleriyle ekonomik ilişkileri derinleştirmektir açıklamasında bulundu. Reisi ayrıca iki ülkenin Filistin meselesine ilişkin ortak bakışını Filistin halkının haklarının hayata geçirilmesi yönünde etkili adımların atılması için uygun bir zemin olarak değerlendirdi ve şöyle konuştu: Gazze'de bugünkü durum dünyanın bugünkü adaletsiz yapısının bir sonucudur ve İran İslam İnkılabı liderinin buyurduğu gibi Siyonistlerin cinayetlerini durdurmak için İslam ülkelerinin bu rejimle ekonomik ilişkilerini kesmesi gerekmektedir. Bu görüşmede Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied, Tunus'un İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirmek istediğini belirterek, Tunus hükümetinin Filistin meselesinde İran İslam Cumhuriyeti ile herhangi bir tutum farklılığı yok dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, gaz ihraç eden ülkeler forumunun 7. zirvesi aralarında Mozambik Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, Mozambik Cumhurbaşkanı Philip Nevisi ile yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Mozambik dahil Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirme konusundaki ilgisini vurgulayarak, bu görüşme iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi yönünde bir dönüm noktası olabilir dedi. Cumhurbaşkanı Reisi, Mozambik Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamanın bir başka bölümünde, İran İslam Cumhuriyeti ile Batı'nın Afrika kıtasına yönelik bakış açılarının farklılığını anlatarak, İran İslam Cumhuriyeti Afrika ülkeleriyle etkileşim içinde, İran ve Afrika milletlerinin çıkarlarını güvence altına alma peşindeyken, sömürgeci bakış açısına sahip Batılı ülkeler yalnızca kendi çıkarlarını ve arzularını kazanmanın peşindedir açıklamasında bulundu. Mozambik Cumhurbaşkanı Philip Nevisi bu görüşmede ülkesinin İran-İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerinin genişletilmesini, önemli gelişmelerin gerçekleşmesini temel olarak değerlendirdi ve reisinin İran ile Mozambik arasında ortak komisyonun faaliyete geçirilmesi yönündeki önerisini memnuniyetle karşılayarak iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması, ayrıca İran ile Mozambik arasındaki suçluların iadesi anlaşmasının imzalanmasının hızlandırılması talebinde bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, gaz ihraç eden ülkeler forumunun 7. zirvesi aralarında Bolivya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. İran PES Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, Luis Arce ile yaptığı görüşmede bu ülke hükümetinin ve milletinin devrimci ve anti-emperyalist duruşunu takdir ederek, hükümetin ve özellikle Bolivya Devlet Başkanlığı'nın Filistin'e ve mazlum Gazze halkına destek verme konusundaki yaklaşımını övgüye değer olarak değerlendirdi ve Filistin'i tutkuyla savunmanız bu ülke halkına kesinlikle iyi bir destek olacaktır vurgusunda bulundu. Reisi Bolivya'nın Latin Amerika'daki yerinin bölge ülkeleri için özel ve ilham verici olduğunu belirterek şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Bolivya hükümetiyle işbirliğini ilerletme konusunda hiçbir engel bulunmadığı gibi iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin de iki taraf arasındaki siyasi etkileşimler ölçüsünde büyümesi ve gelişmesi gerekiyor. Bolivya Cumhurbaşkanı Luis Arce da bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'ni bir ülke olarak değil bir dost ve kardeş olarak gördüğünü belirterek iki ülkenin uluslararası konulardaki tutumlarını çok yakın olarak nitelendirdi. Bu görüşmede taraflarca ticaret, enerji, teknik ve mühendislik hizmetleri ile tarım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.
Cezayir'deki gaz ihraç eden ülkeler başkanlarının 7. toplantısının özel bakanlar toplantısının oturum aralarında İran Petrol Bakanı, Rusya ve Venezuela Petrol Bakanları ile yaptığı görüşmede enerji alanında ikili ilişkileri geliştirmenin yolları üzerinde durdu. Gaz ihraç eden ülkeler forumunun 7. zirvesinin olağanüstü bakanlar toplantısı oturum aralarında yapılan görüşmede İran Petrol Bakanı Cevat Oğuzhi ve Rusya Enerji Bakanı Nikolay Shulginov iki ülke arasında petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesine yönelik mevcut sözleşmelerin uygulanması sürecini inceleyerek bu alanda yeni sözleşmelerin imzalanması konusunda olumlu anlaşmalara vardılar. Avrasya bölgesinde Şanghay Anlaşması şeklinde bir gaz kutbunun oluşturulmasının yanı sıra petrol ve gaz sahalarının genişletilmesi, mevcut sözleşmelerin takip edilerek uygulamaya konulması ve sorunlarının çözülmesi süreci de bu toplantıda görüşülen konular arasındaydı. Buna ilaveten bu oturumda Rus şirketleriyle petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesine yönelik yeni sözleşmelerin imzalanması konusunda olumlu görüşmeler yapılarak anlaşmalara varıldı. İran Petrol Bakanı Cevat Oğuzhi ayrıca Venezuela Petrol Bakanı Pedro Telichia ile ikili ilişkileri ele alarak imzalanan sözleşmelerin takibine vurgu yaptı. Yapılan görüşmede İran ve Venezuela arasında petrol ve gaz sektörlerinde yeni sözleşmelerin imzalanması ve işbirliği alanlarının geliştirilmesine yönelik müzakerelerin de yapıldığı, bu Latin Amerika ülkesinin rafinerileri ve diğer petrokimya tesislerinin İran şirketleri tarafından yeniden inşası üzerinde durulduğu belirtildi. Oğuzhi ile Telichia arasında görüşmede ele alınan diğer konular arasında petrol ekipmanlarının ihracatı ve İranlı firmaların teknik mühendislik hizmetlerinin ihracatı da yer alırken bu konuda ön anlaşmaların sağlandığı belirtildi.
Dünya İslami Uyanış Forumu, cani Siyonist rejimin gıda yardımı alırken masum Gazze halkını öldürme cinayetini kınadı. Tesnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu bağlamda İslami Uyanış Forumu yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verdi. Kendini kurtarmak için hiçbir suçtan vazgeçmeyen Gazze halkına güneye zorla göç etmek suretiyle onların güvende olacağı vaadinde bulunan baskıcı ve çocuk katili Siyonist rejimin son günlerde yeni korkunç cinayetlerine tanık oluyoruz. Şimdi bu rejim sinsi niyetlerini yavaş yavaş ortaya çıkarmış, savunmasız ve masum insanların ev ve barınaklarını ağır şekilde bombalarken şimdi de 1,5 milyondan fazla Gazze'li Mısır ve Filistin sınırındaki refahta mahsur kalmıştır. Siyonist rejim sahte güvenlik vaadiyle onları en zor yaşam koşullarına sürüklemiştir. Bildiri şöyle devam ediyor. Altyapıya yönelik saldırılar, su, elektrik, temel tesislerin yıkılması, okulların tahrip edilmesi, hastanelerin kuşatılması, insani yardımların ulaştırılmasının engellenmesi ve hayati ihtiyaçların karşılanması, yüz binlerce mazlum Gazze halkını kuşatma ve açlığa mahkum etmek demektir. Bu da insanların hayatını kaybetmesine, masum insanların tehlikeye atılmasına yol açmıştır. Böylece bir durumda Gazze şehrinin El Reşit Caddesi'nde su ve yiyecek almak için insani yardım kuyruğunda bekleyen insanlar, gaspçı Siyonist rejimin tüm insani ilkelere ve haklarına aykırı olarak vahşice saldırısına uğradı, yüzü şehit oldu, 800'den fazla kişi de yaralandı.
Siyonist rejim savaş uçaklarının Gazze'nin güneyinde Refah'ta bir evin bombalaması sonucu 14 Filistinli şehit oldu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail savaş uçakları bu sabah Gazze'nin güneyinde Refah'ın doğusunda bir yerleşim yerini hedef aldı. Saldırıda 6'sı çocuk, 14 Filistinli şehit olurken çok sayıda Filistinli yaralandı veya kayboldu. İsrail savaş uçakları son birkaç saatte Gazze'nin merkezdeki Nusirat kampını hedef alarak çok sayıda sivili öldürüp yaraladı.
Ve son haberimiz, Filistinli Esirler Kulübü Aksa Tufanı operasyonunun başlamasından bu yana 7000'den fazla Filistinlinin Siyonist rejim tarafından tutuklandığını duyurdu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin Esirler Kulübü işgalci rejimin son 24 saatte Batı Şeria'da 10 Filistinliyi tutukladığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bilindiği üzere mübarek 3 ayın faziletleriyle ilgili bugünkü sohbetimizde yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Recep ayını geride bıraktık. Şaban ayındayız ve önümüzde Ramazan ayını idrak edeceğiz. Bu 3 ayın fazileti ve önemi İslami değerlerde ve rivayetlerde hep vurgulanarak aktarılmıştır. Müslümanların bu günlerden ve bu aylardan nasıl faydalanabilirler şeklinde sorular gündemde tartışılıyor. Ve biz de bu manevi ve faziletli anları değerlendirmek için özellikle içinde bulunduğumuz Şaban ayından hareketle bu ayların münasebetlerinin faziletleri ve önemiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Yahya Kamacı hocamız bizimle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz, sağolasınız efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet hocam, şimdi bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Üç ayların fazileti ve önemi ne demektir? İslam dünyasında ve özellikle İslami rivayetlerde bu üç aylarla ilgili neler söylenmiştir efendim?
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrul muîn. Es-salatu ve's-selamu ala seyyidina Muhammed ve ala ahli beyti tayyibine't-tahirine'l-ma'sumin. Allah Teala cümlemizi başarılı ve tertemiz yaşayan mümin ve Müslüman kardeşlerimizden karar versin. Şaban ayı, Ramazanlık ayı ve geçmiş Recep ayı Allah Tebarek ve Teala'nın kullarına nispet yarattığı en güzel ve duaların kabul olduğu bir ay olup aynı zamanda Şaban ve Recep ayında Kur'an-ı Kerim'in desturlarının uygulandığı ve aynı zamanda bunların hocası olan ve natık-ı Kur'an olan Ehl-i Beyt aleyhimusselamın doğum yıl dönümleri ve dünyaya gelişleridir. Yani her bakımdan baktığımızda Recep, Şaban ve Ramazan ayı, ibadet ayı, Allah-u Teala'dan irtibat kurma ayı ve tekamül ayıdır. İnsanoğlu başı boşuna dünyaya gelmemiştir. Bir takım Allah-u Teala'nın bizlere farz ettiği desturları Kur'an-ı Kerim'inde icra ederek ve uygulamak ayı ve aynı zamanda derecesini insanın artırdığı aydır. Derecesi insana nasıl artar? Bir takım sevap işlerle meşgul olaraktan, ekstra işlerden meşgul olaraktan, evet bu ayların tabi doğum günlerini kutlamak, bu ayların oruçlarını tutmak, özellikle de Recep, Şaban insanın, müminin derecesinin arttığı aylar ve Ramazan ise insanı cehennem ateşinden kurtaran, aynı zamanda cehennem kapılarının kapandığı ay ve behiştin, cennetin kapılarının açıldığı aydır. Her kim Şaban ayında, Ramazan hatta Recep ayında Peygamber Efendimiz'in buyurduğuna göre bu aylardan bir günü veya iki günü veya üç günü oruç tutarsa Allah rızası doğrultusunda Allah-u Teala cenneti ki müminler için karar vermiş, bu aylarda oruç tutana Allah farz ediyor. Oradaki yiyecekleri, içecekleri ve nimetleri bu aylarda bir gün oruç tutana nasip etmektedir. Ramazan ayı ise müminin imtihan ayıdır. Zenginle fakirin bir olduğu aydır. Ve aynen farz emeli yerine getirip de mümin insanların günahlarının bağış ayıdır. Allah-u Teala insanları namazdan, oruçtan imtihana çekmekte ve onlara makam inayet etmektedir. İşte o makam, o mevki ve o ilahi rahmet Ramazan ayında nazil olmaktadır. Öyle bir Ramazan ayı ki Kur'an-ı Kerim'in nuzul ayıdır. Yapacağımız emellerin tümünün orada mevcut olduğu bir kitabın bize nazil olduğu aydır. Meleklerin yeryüzüne indiği aydır. İnsanlarla beraber birlikte ibadet edip Allah'a yönelme aydır. Evet, Ramazan ayında cennet insanların üzerine açılırken cehennem İnsanların üzerine kapanmış bir aydır. Ve Ramazan ayı öyle bir aydır ki Allah-u Teala şeytanı zincire vurmuştur. insanlar nefislerine hakimiyet sağlayaraktan ve Allah'ın yolunda hareket ederekten, oruç tutup namazlarını eda ederekten böylece şeytanı kendilerinden uzaklaştırarak şeytanı nefsine de hakimiyet sağlamaktadır. Böylece Allah-u Teala yarattığı insan kendisine gelmekte ve yarattığı insan yaratılış felsefesini idrak etmekte. Tabi insanoğlu günahkar yaratılmıştır. Bu günahın karşısında tövbe etmesi şart ve Allah'a yönelmesi gereklidir. Bu tövbe Ramazanlık ayında daha fazla insanın gözünün önüne gelmektedir. İnsanoğlu yaşamı neye bağlıdır? Yaşamı ibadete, Allah'a yönelmesine ve kutsal aylarda özellikle de amel etmesine. Bunlar ancak insan için ahiretini korur ve insanın yaşam felsefesini ortaya çıkarır, tekamülünü sağlar. Evet.
Tahran Radyosu.
Şimdi hocam Şaban ayı Ramazan ayı için bir hazırlık ayı olduğunu söylüyorlar özellikle din alimleri. Şaban ayında insanlar Ramazan için nasıl hazırlık içinde olabilirler? Bu Şaban ayının faziletlerini Ramazan için nasıl kullanmak lazım efendim?
Ben size bir misal vereyim. İnsanoğlunun tabii ve bedensel yaşamı da belli bir hazırlıklar içeren yaşamdır. Mesela Allah-u Teala dört mevsim yaratmış. Bu dört mevsimi peş peşe birbirine bağlantısını sağlamıştır. Bir insan veya bir canlının yaşaması için eğer kışta yaşıyorsa direktmen Allah-u Teala bunu soğuğa atmaz. Çünkü beden yapısı öyledir. Bir insan yazdan kışa direkt geçmesi o insanın sağlığına zarardır. Ve o insanın yaşamasını doğrudan müşkil duruma getirir. Ne yapmış Allah-u Teala? Hazırlık ayları bırakmıştır. Mesela kışa geçeceğimse Allah bir ilkbahar, sonbahar karar vermiş. Direkt yazın sıcağından kışın soğuğuna geçmek canlıya zararlıdır. Onun için Allah sonbaharı bizi alıştıra soğuğa kışa geçirir ve kıştan da direğmen yaza geçirmiyor. İşte yaza geçebilmemiz için bir ilkbahar şu andaki yaşamaktayız. Bu mevsimi yaratmıştır. Yani her şeyde Allah-u Teala insanı alıştıra böylece yaşamını sağlamaktadır. Yazdan kışa değil, kıştan yaza değil, belki ilkbahar yaz, sonbahar kış. Ve insanoğlu aynen bir anda Allah ibadeti insana farz etmemiştir. Belki çocukken yaratmış, zayıf olarak yaratmış, güçsüz olarak yaratmış, bunu ibadet yapmasına, itaat yapmasına ve hükümleri icra etmesine bir zaman hazırlık zamanıdır. Nedir? Mesela erkek belli bir yaşa kadar hazırlanır, ondan sonra ibadeti buna farz eder. Ve bundan cezayı ve mükafatı böylece hesap eder. Bu aylar da aynıdır. Şaban ayıydı, Recep ayıdır. Bunlar biraz Ramazanlığa hazırlık ayıdır. İnsan oğlu sevaptan başlar, yavaş yavaş tutamazsa, eğer yese bile sakıncası yoktur Recep'te ve Şaban'da. Çünkü sevaptır. Ama yavaş yavaş hazırlık içerisinde Ramazan'a, farz ayına, orucun farz ayına hazırlık yaptırıp ve o farzı yerine getirebilmek için insanı hazırlama bir ortamı sağlamıştır. Evet.
Doğru.
Şaban ve Recep ayı Ramazanlık için bir hazırlıktır.
Aynen.
Bir insanoğlu kendisini hazır gitmesi şarttır.
Doğru.
Sizler vasfa geçsin. Teşekkürler ederim.
Ben teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Yahya Kamancı hocamızla konuştuk. Üç ayların faziletleriyle ilgili bugün sohbetimizde uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 13 İsvend 1402 Hicri Kameri 22 Şaban 1445 ve miladi 3 Mart 2024 Pazar. ...167 yıl önce bugün Hicri Şamsi 13 İsvan 1235'te günümüzde Afganistan olarak bilinen ülkenin kuzeybatısındaki Herat kenti İran topraklarından ayrıldı. Bu kent ve etrafındaki bölgeler geçmişten beri İran topraklarından bir parçası sayılırdı. İngilizlerin Hint Yarımadası'ndaki varlığı ve burada nüfuzunun artmasıyla birlikte İngiliz Herat'ın İran'dan ayrılması için bir takım girişimlerde bulundu. Ve bu arada Kabil ve Kandahar hükümdarı Herat'ı ele geçirdi. Kendi siyasetlerinin hezimete uğradığını fark eden sömürgeci İngiliz devleti kendi güçlerini Irak'ın güneyine gönderdi ve halkın direnişi. Şuna rağmen birkaç kenti işgal etti. Fransa iki taraf arasında arabuluculuk yaptı ve İngilizlerle çatışma gücüne sahip olmadığını gören İran devleti Paris Paktı uyarınca Herat'tan geri çekilmek zorunda kaldı ve bu kent ve etrafındaki bölgeler resmen İran'dan ayrıldı. ...672 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Şaban 773'te Mısırlı Şahi tarihçi ve fakih olan İbni Hacer Askalani Kahire'de dünya geldi. 5 yaşında babasını kaybedip o yılda mektebe giderek dini ilimleri ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenen İbni Hacer Askalani tam o 10 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'in hepsini ezberledi. Ardından çeşitli ilimleri öğrenmek için birçok seferler düzenledi. ...91 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Şaban 1354'te İslam dünyasının tanınmış alimlerinden Allame Şeyh Muhammed Cevat Belagı Hakk'a yürüdü. O kendi döneminde yetenekli, fakir ve üstün bir hoca ve yazar idi. Allame Belagı tahsil döneminde Mizah-ı Şirazi gibi dönemin önde gelen İslam alimlerinden dersler aldı ve sonuçta İslam dünyasının büyük alimlerinden sayılırdı. Allame Şeyh Muhammed Cevat Belagı'nın en önemli eseri Yüce Allah'ın varlığına ispatlayan Belag el-Mubin adlı eseridir. ...857 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Şaban 588'de önde gelen muhaddis ve alim İbn-i Şehri Aşub vefat etti. Zeyneddin ve Raşidettin lakaplı İbn-i Şehri Aşub, mütekellim, vaiz edip ve Şia mezhepli yargıç olup İran'ın Mazenderan kentinde dünya geldi. mezhebi nedenlerden dolayı Selçuklular döneminde İran'ı terk etmek zorunda kalan İbni Şehri Aşub, Halep'e gitti. O kendi döneminde Ehl-i Sünnet mezhebine mensup olanlar tarafından kabul edilen en büyük bilim adamlarından idi. ...720 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Şaban 725'te önde gelen Zahid şair Şahab Mahmud vefat etti. ...22 yıl önce bugün 3 Mart 2002'de radikal Hindulara Müslümanları Hindistan'ın Gujarat kentindeki katliamı vuku buldu. Hindistan hükümeti kurbanların sayısını 790 kişi olarak ilan etti. Ancak diğer kaynaklar bu sayının 2000'den fazla olduğunu ilan ettiler. Gujarat eyaletinde özellikle Ahmedabad şehrinde Müslümanların öldürülmesinin nedeni Hinduların trendeki yangındı ve daha sonra Müslümanların bu olayda hiçbir rolünün olmadığı ortaya çıktı. ...146 yıl önce bugün 3 Mart 1878'de Osmanlı Devleti'nin Rusya ile yaptığı savaşta yenilgi uğramasının ardından iki ülke Ayas Stefanos denilen yerde aynı isimli bir anlaşma imzaladı. Ayas Stefanos anlaşması sonucunda Sırbistan ve Romanya Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsız hale gelirken Bulgaristan iç bağımsızlığını elde etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündeme ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Dolar seçimi beklemedi, tüm zamanların rekoru geldi.
Yeni Mesaj.
Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridine yönelik katliamı devam ediyor.
Yeni Asya.
İsrail'in yeni yerleşim planı kışkırtıcı ve tehlikeli.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 1 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde "Tarım yoksa zenginlik olur mu?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye idare edenler fakirliğin geride kaldığı ve artık zengin bir ülke olduğumuzu söyleseler de önümüzdeki tablo bu beyanı destekler mahiyette değil. 10 ya da 20 yıl önce açıklanan hedeflere ulaşılmadığını resmi rakamlar da ispat etmiyor mu? Kabul edilen bir tespite göre ülkemizin zenginleşmesi ihracata dayalı üretim yapabilmekten geçiyor. Bu maksatla tarım ve hayvancılığı büyük ölçüde ihmal ettiğimiz ortada. Sanayileşmek iddiasıyla tarım ve hayvancılığın öldürdük ama katma değerli ürün ihracatında da hedefe ulaşamadık. Bir bakıma pirinç peşinde koşarken evdeki bulguru da kaybettik diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Şu haber ve yoruma bir bakalım. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin verileri son bir yılda gübre, süt yemi, besi yemi, elektrik ve ilaç fiyatlarında ciddi oranlarda artış olduğunu gösteriyor. Bu artışlar çiftçilerin üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca mazot fiyatlarındaki yüksek artış çiftçileri zor durumda bırakıyor. Çiftçilere yönelik devlet destekleri ise artan maliyetler karşısında yetersiz. Çiftçilerin borçluluk durumu ise giderek ağırlaşan bir tablo çiziyor. Tarım kredi kooperatiflerine ve bankalara olan borçlar çiftçilerin belini büküyor. Aralık 2023 itibarıyla tarımsal kredilerin toplamı 582 milyar TL'yi aştı, çiftçilerin toplam borcu yaklaşık 700 milyar TL civarında. Bu ekonomik baskılar çiftçilerin üretimden çekilmesine, hayvan varlığının azalmasına ve dolayısıyla et ve süt gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarının artmasına neden oluyor. Yani tüm ülkeyi doğrudan etkiliyor. Peki çiftçilerin durumu gerçekten böyle olduğu halde derslerini dile getirip destek bulabiliyorlar mı? Avrupa'daki çiftçiler traktörleriyle yollara çıkıp idarecilerini ikaz ederken, ülkemizdeki çiftçilerin destek istiyoruz, destek bekliyoruz dediklerini duyabildik mi? Acaba çiftçilerimiz halinden çok mu memnun? Yoksa ses çıkarıyorlar da medya bu sesleri duymuyor mu? Avrupa'daki çiftçilerin durumunu anlatan bir haberde şöyle denilmiş. Çiftçiler Avrupa Birliği kurumları önünde yüksek maliyetler, yetersiz desteklemeler, ucuz ithal ürünler ve katı çevre politikaları nedeniyle protesto düzenledi. Çiftçiler 300 kadar traktörle şehrin ana yollarında ve Avrupa Birliği ülkelerinin tarım bakanlarının toplantı yapacağı bina çevresinde trafiği kilitledi. Çiftçiler Ukrayna başta olmak üzere çeşitli bölgelerden ucuz tarım ve gıda ürünü ithal edilmemesini Avrupa Birliği'nin Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu Mercosur ile yürüttüğü serbest ticaret anlaşması müzakerelerine son verilmesini, Avrupa Birliği tarım politikalarının değiştirilmesini, Avrupa Birliği yeşil mutabakatı kapsamında getirilen katı çevre hedeflerinin yumuşatılmasını istiyor. Avrupalı çiftçileri haksız görenler de olabilir. Ancak kim olursa olsun itiraz seslerine kulak vermek ve acaba söylenende haklılık payı var mı diye bakmak en doğru olandır. Türkiye tarım ve hayvancılığa bugün sahip çıkmazsa yarın sahip çıkılabilecek bir tarım ve hayvancılık da kalmamış olabilir. Elimizi çabuk tutalım ve tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara kulak verelim derim.
Esfender Korkmaz 1 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Dolar kuru ne olmalıdır?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye'de kambiyo sistemi ve Merkez Bankası mevzuatı dalgalı kur politikasına göre düzenlendi. Dalgalı kur politikası başı bozuk piyasa demek değildir. Kurlar serbest piyasada oluşur ve fakat eğer kuru etkileyen piyasa dışı faktörler varsa istikrarın daha da bozulmasını önlemek için Merkez Bankası döviz alır veya satar, piyasada döviz arzı daralır ve kur artar, dengeye gelir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
2003 sonrası sıcak para girişiyle TL aşırı değer kazandı. Merkez Bankası yeterli ve gerekli ucuz döviz satışı yaparak döviz arzını artırmadı ve TL değerini düşürmedi. Düşük kurdan dolayı ithalat girdi fiyatları yerli üretimden daha düşük kaldı. Üretimde kullanılan girdi payı arttı. Bugün çektiğimiz sıkıntıların temelinde üretimde kullanılan ithal girdi payının yüksek olması geliyor. Merkez Bankası TL'nin değer kazanması veya kaybetmesi konusunda net değil. yaz ortasında Merkez Bankası eski başkanı Erkan, kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacak demişti. Merkez Bankası 22 Şubat 2024 faiz oranlarına ilişkin kararında da para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir denildi. İhracatçılar, ihracatta rekabet gücümüz artsın diyerek TL'nin daha da değer kaybetmesini, yani döviz kurunun daha da artmasını istiyorlar. Aslında ihracat malı üretiminde yaklaşık %80 oranında ithal girdi kullanılıyor. İhracatçılar akıllı olsa ya kendileri veya hükümete baskı yaparak ithal girdiği Türkiye'de üretirler. Kendileri istemiyor çünkü yatırım ortamı yok. Hükümetin de böyle bir anlayışı yok. O zaman işin kolayına kaçıyorlar. Ama söylediğim gibi 1 dolarlık ihracat için 80 centlik ithalat gerekli olunca rekabet imkanları da kalmıyor. Bu işin çözüm şekli kuru dengede tutmaya çalışmak ve ithal girdiği içeride üretmektir. Bunun için devletin ithal girdi ikame yatırımlarına yüksek teşvik vermesi gerekir. Ne var ki demokrasi, hukuk ve güven altyapısı olmadığı için yatırım ortamı yok ve yatırım yapılmıyor. O zaman ekonomik, siyasi ve sosyal istikrar sağlanıncaya kadar devletin bizzat piyasaya girmesi ve geçici olarak ithal girdi mallarının bir kısmını bizzat yapması gerekir. Enflasyonla mücadele için TL'nin değer kazanması ve dengeye gelmesi gerekir. Bu nedenle Merkez Bankası kurun düşmesini, TL'nin değer kazanmasını istiyor. Çünkü kur yüksek, TL değersiz iken ithal girdi daha pahalı, üretim maliyetleri daha yüksek demektir. Bugünkü konjonktürde ve yüksek dış açıklar varken serbest piyasa kur dengesi sağlayamaz. İstikrar için önce güven ortamı oluşturmak, sonra istikrar programı yapmak ve bu programda diğer makro dengelerle birlikte reel faiz ve kur dengesini hedeflemek gerekir.
Tahran Radyosu.
Zeki Ceyhan 1 Mart tarihli Milli Gazete'de Kontrolsüz Enflasyon Dönemi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ekonomiye aklı erenlerin enflasyon ile ilgili olarak yaptıkları açıklamaları dikkatle izliyoruz. Biz ekonomist olmadığımız için enflasyonla ilgili kim ne derse merakla takip ediyoruz. Akıllarının ekonomiye erdiğini varsayanların bir kısmı alınmış olan tedbirlerle enflasyonun kontrol altına alınabileceğini iddia ediyorlar. Ancak bunun kısa vadede, yani hemen değil, uzun vadede, yani zamanlı olacağını ileri sürüyorlar diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Ekonomiye akılları gerçekten erenler ise enflasyonda kontrolün tamamen kaybedilmiş olduğunu savunuyorlar. Geçerliliği olmayan ekonomi politikalarının yüzünden çok ağır bedeller ödendiğini ifade ediyorlar. Ekonomiye akıllarının erdiğini varsayanlar ile ekonomiye akılları gerçekten erenler tarafından yapılan bu açıklamalar sonunda ekonomiye aklı bizim gibi ermeyenler bir tercih yapmak zorunda kalıyorlar. Söylenenlerden birinden birine inanmaktan başka çareleri yok. Ya ekonomiye akıllarının erdiği varsayanlara inanmak ya da ekonomiye akılları gerçekten erenlere kulak vermek zorundalar. Biz de kendimizi bu grup içinde gördüğümüz için tercihimizi ekonomiye akılları gerçekten erenlerin söylediklerinden yana yapıyoruz. Ve enflasyonun kontrolden çıktığı görüşünü paylaşıyoruz. Bu görüşü niye paylaşıyoruz da öteki görüşü niye paylaşmıyoruz? Hemen cevaplayalım. Efendim, öteki görüşün, yani alınan önlemlerle enflasyonun kısa vadede değil ama uzun vadede kontrol altına alınacağı görüşünü inandırıcı bulmuyoruz. Niçin inandırıcı bulmuyoruz? Onu da hemen açıklayalım. Bu hususta bizim açımızdan sabıkalılar. Geçmiş yıllarda defalarca bu konuda vaatler verdiler. Yaz aylarında, kış aylarında ekonominin rayına oturacağını, kış aylarında ise yaz aylarında ekonominin düzeleceğini iddia ettiler. Ancak hiçbirinin aslı astarı çıkmadı. Aldıkları önlemlerle bozdukları ekonomik düzen bir türlü belini doğrultamadı. Hal böyle olunca da enflasyonun kontrolden çıktığı Yolundaki söylemler bize çok daha inandırıcı gelmeye başladı. Enflasyonun bu kadar kontrolsüz bir hal almasında en büyük payın geçerliliği olmayan ekonomik tezleriyle ekonomiyi yönlendirmeye çalışan kadrolarda olduğunu düşünüyoruz. Kontrolsüz enflasyonun ise ülkemizi ve ülke insanını hangi felaketlere sürükleyeceğini henüz kestiremiyoruz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar, eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Birlikte dinleyelim.
Ahmet Ateş isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Dünya insanlığı isyan içinde. Önemli bir ayaklanma var. Ne yazık ki kulakları sağır, gözleri kör, duyarlılığı yitmiş olan Müslümanlar salt kendi putlarının, saltanatlarının büyüsü bozulmasın. Yemen'deki Husiler büyük bir direniş örneği gösteriyorlar. Siyonizm ve onların destekçilerine büyük zarar veriyorlar. Ürkütüyorlar. Emperyalizm ile kol kola olmak, rol yapmak, gereğinde höykürmek bazılarının genel özelliği. Korkaklar da ormanın yalnızlığında, sessizliğinde iyi bağırırlar. Ayak bağları olanların eylemleri bağlarına göredir. Kendilerini asla aşamazlar. Bugün için büyük oranda Müslüman toplulukları sadece birer devletçiktirler. İradeleri yoktur. Kendi aralarında birlik oluşturma güç ve iradeleri yoktur. Korkuları başlarına gelebileceklerden çekinmeleridir. Onların gelecek kaygıları öte dünyaya dönük değildir. Yaşayacak hayatlarının ve saltanatlarının kesintiye uğramamasıdır.
İsterseniz bana verirseniz mektubun devamını ben okuyayım.
Buyurun.
Teşekkürler. Ahmet Ateş şöyle devam ediyor. İnsana insan olarak baktığımızda her adımının, her eyleminin karşılıksız olmaması gerekir. Sözlerin ille de kayda geçmesine gerek yoktur, olmayabilir. İnsan diğer canlı varlıklardan farklıdır, üstündür, sorumluluk sahibidir. Güdüyle değil, akılla, kalple var olur. Her insanın sorumluluğu vardır. Sorumluluk da bilinç gerektirir. Müslümanın sorumluluğu ise ayrıdır. Her kültür ve dine mensup olanların da kendilerine göre bir değer ve bir karşılığın olması doğaldır. İslam inanışına göre ise insan her eyleminden sorumludur. Omuzlarının sağ ve solunda yazıcı meleklerin bulunduğuna inanır. Bu görünmeyen varlıklar orada daima duyumsanır. Bu bir kendindenlikle insanda bir denetim sağlar. İyi ve güzel olan eylemlerinde bir tereddüt yaşamaz. Hayatın o bölümünü zevkle yaşar. Bilerek yaptığı yanlışlıklarında ise daima tedirgindir. Eylemde bulunsa bile bunu bir anlamda şeytana uyarak yapar. İç çatışma ve gerilim bu anlamda bilinçli insanlarda kendini iç dünyasında belli eder. Bu sadece büyük yanlışlar veya günahlarla sınırlı değildir. Çünkü büyüklerin de bile bile davranışının yanlışlığının farkındadır. Çok güzel diyor Ahmet Bey. Hele ben işaret ettim şu okuduğum bölümde. Diyor ki insan diğer canlılardan farklıdır, üstündür. Güdüyle değil, aklıyla ve kalple var olur. Ve diyor ki sağ ve sol omuzlarındaki melekler her hareketini yazıyor. Aslında insanı diğer canlılardan farklı kılan da budur. Yani insan şuur sahibidir, akıl sahibidir, irade sahibidir. Özellikle biz dini görevlerimizde oruç tutuyoruz, haram yemiyoruz, hırsızlık yapmıyoruz. Yani bir şekilde o belki isteklerimizi kontrol ediyoruz ve bu bizi diğer canlılardan farklı kılıyor. Bu yüzden sorumluluğumuz çok daha fazla oluyor dünyada.
Tabii.
Ve yani bu sorumlulukları doğru düzgün ve vicdanla yerine getirmemiz gerekiyor.
Aynen.
Bilmiyorum yani insan her gece uyumadan önce başını yastığa koyunca ben bugün neler yaptım, hangilerini onaylıyorum, gerçekten tek başıma kendi kendimi yargılıyorum diye düşünse, ben bunu yarın yaparım veya bunu yarın yapmam veya ben bu iyiliği yaptım, daha fazlasını, daha iyisini yapabilirim diye düşünse, bence dünya çok daha farklı bir hal olur. Alır. Neyse, evet. Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz.
İhsan Şener isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. İktidarıyla muhalefetiyle seçimlere katılan bütün partilere ve adaylarına çok çok ehemmiyetli çağrımızdır. Lütfen artık halkın gerçek gündemine yoğunlaşın. İktidar partisinin sözcüleri ve adayları ısrarla ve ustalıkla halkın gerçek gündemini örtbas ediyorlar. İcat ettikleri incir çekirdeğini doldurmayacak polemiklerle acı gerçekleri gizliyorlar ve ne yazık ki her defasında muhalefet de bu tuzağa düşüyor. Diyoruz ki seçimlere kalan bir ay boyunca artık yerli yersiz, gerekli gereksiz polemikleri, sataşmaları bir tarafa bırakarak biraz da etten, sütten ve yumurtadan konuşsak.
Değil mi? Yani hayatın gerçek tarafı bu. İnsanlar ekonomik sıkıntı çekerken rahat rahat belki hatta düşünemiyorlar. Yani şöyle düşünelim. Bir baba gece eve ekmek götüremiyorsa bu nasıl başka şey düşünebilir? Çocuğu aç yatarken ne düşünebilir?
Yani bu arkadaşımızın gönderdiği yazısında konuyu yani bahsettiği konu biraz da o önceki mektuba bağlayabiliriz yani. Yani o iktidar,
değil mi? Vicdan sahibi
iktidardakiler olan. Geceleri uyarken acaba düşünüyorlar mı halkı?
Yani aslında düşünmeleri için o göreve getirilmiş veya atanmışlar ama işte dediğimiz gibi vicdan sahibi insanlar, irade sahibi olan insanlar buna dikkat etmesi gerekiyor. İhsan evet. Bey şöyle devam ediyor. İhsan Bey diyor ki 6-7 sene evvel bir koyun aldığımız parayla bugün o koyunun etinden sadece 1 kilo alabildiğimizi konuşsak, yoksulluk sınırının 60 bine dayandığı, açlık sınırının 20 bini bulduğu bir ortamda emeklilere 10.000 TL'nin reva görüldüğü bir acayip ve garayip taksimattan bahsetsek, yönettiği halkın büyük çoğunluğunun yoksullukla boğuştuğu bir ülkede memleketin kaynaklarını ve makamlarını sadece ve sadece kendi partisinin etrafında kümelenenlere tahsis eden ve bundan sonra da bu haksız uygulamaya devam edeceğini söyleyen iktidarın adalet anlayışından ve hakkaniyetinden konuşsak, etten, sütten, yumurtadan, ekmekten, simitten, zeytinden, okul kantinlerindeki tost fiyatlarından söz etsek biraz. Gerçekten insanların hayatı bunlara bağlı. Yani bunlar sağlandıktan sonra, insan yaşamını rahat rahat geçirdikten sonra baştakilerden başka ne isteyebilir?
Yani hayati gereksinimler
yani,
bunlar
yani. Değil mi? Yani 60 bin yoksulluk sınırı 60 bin. Bir memur, bir memuru bırakın, bir asgari ücretle çalışan insan bunu nasıl karşılasın? Asgari gerçekten ücret bile 20 bini bulamıyor.
Bu koşulların en çok kısa zamanda zor düzeleceğini, evet, umut ediyoruz.
İnsanları işte aralarındaki polemikle uyutuyorlar mı diyeyim, oyalıyorlar mı diyeyim, bilmiyorum. Gerçekten bu polemikler hayatın gerçeği değil ki. Gerçeğin hayatı işte çocuk okula gidecek, çanta istiyor, kalem istiyor, bir şeyler istiyor. Yani bunları karşılayabilmek gerekiyor. Neyse, İhsan Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz. Bir sonraki mektubu ben okuyayım mı? Zeynep Hanım devam ediyor. Bize mektup göndermiş. Zeynep Yılmaz isimli dinleyicimiz gönderdi. Yazısında da şunları bize gönderiyor. Yoksulluğun sınav olduğu ifade edilir. Ancak paranın bundan daha ağır bir sınav olduğundan bahsedilemez. Oysa varlıkla sınanmak, yoklukla sınanmaktan daha zordur. İnsan verdiklerini bir kayıp olarak görür ve yoksulların serveti üzerindeki haklarını inkar eder. Servetini putlaştırır ve insanlar üzerinde tahakküm kurmaya başlar. Varlık da yokluk da sınava tabidir. Birinde mahrumiyetlerinizin şiddetine kapılıp kıyıya vurmaktan kaçınırsınız, diğerinde ise servetinizin sizi şımarıklığa, bencilliğe, kibre götürmesinden endişe edersiniz. Her iki durumda da derin bir tehlikeyle karşı karşıyasınızdır. Yoksulluk zihninizi giderilmemiş ihtiyaçlarınızla meşgul eder. Yalnızlığın, terk edilmişliğin ve çaresizliğin diğer adıdır yoksulluk. Böyle durumlarda en yakınınızdakiler en uzağınıza taşınır ve fark edilmediğinizi, yok sayıldığınızı görürsünüz. Adınız insandır ama yoksul olarak damgalanmışsınızdır ve kimsenin uğramadığı bir mahzene terk edilebilirsiniz. Devamını isterseniz siz okuyun, Zeynep Hanım'ın mektubunu. Hayır. Size ben ileteyim. Şöyle buyurun.
Yoksulluğun suç olmadığını, hatta sabırla karşıladığınızda büyük bir kazanca dönüşeceğini söyleyenlerin sizi yalnızlıkla cezalandırdıklarını görürsünüz. Sınandığınızın farkına varır ve ihtiyaçlarınıza ulaşabilmek için toprağı tırnaklarınızla kazırsınız. Ancak sınandığınız şey, servetiniz ise işin rengi değişir. Böyle durumlarda zihniniz uyuşur, duygularınız donuklaşır ve akla, karayı seçemez hale gelirsiniz. Sınandığınızı unutursunuz. Başınızı yukarıya kaldırıp kibirle yürür, yoksullarla yan yana gelmekten kaçınırsınız. sanki koskoca dünyayı avuçlarınızın içine sığdırmışsınızdır. Ölümü çağrıştıracak her şeyden kaçarsınız. Gücünüz kibriniz olmuştur. Gücünüz ateşiniz olmuştur ve gücünüz gönül dünyanızda ne kadar servetiniz varsa silip götürmüştür.
Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Maalesef zamanımız bitmek üzere, o yüzden mektubunun devamını okuyamıyoruz. Fakat bize yazmayı unutmasın ve mektuplarını bekleriz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsuday.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.rib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kodusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Parsuday yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsuday Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Murat Yiğit, Hande Koç ve Rıza Adıvar adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.rib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizi ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ceyşol Zulüm, örgütlenme ve hedefleri.
Değerli dinleyiciler, kendini Ceyşul Adl yani Adalet Ordusu olarak adlandıran terörist grup Ceyşul Zulüm son yıllarda İran halkına karşı birçok terör saldırısı gerçekleştiren bir gruptur.
Bu terör saldırılarının sonuncusu 15 Aralık 2023 tarihinde İran'ın güneydoğu bölgesinde bulunan Sistan ve Beluçistan ilinin Rask karakoluna yönelik gerçekleşti.
Bizler iki bölümde hazırladığımız sohbetimizde sizleri bu terör grubunun organizasyonu, destekçileri ve eylemleriyle tanıştırmak istiyoruz. Bu ilk bölümde ise grubun organizasyonu ve destekçilerini ele alacağız. Hep birlikte dinleyelim.
Ceyşul Zulüm terör örgütü 2013 yılından itibaren İran'ın Sistan ve Beluçistan bölgesinde bir dizi silahlı operasyon ve faaliyet başlattı. Bu grup Abdurrahim Malzade adında bir kişi tarafından kuruldu. Abdurrahim Malzade Ceyşul Zulüm'ü Pakistan'da kurmadan önce bu ülkedeki bazı terör örgütlerinin üyesiydi. Ceyşul Zulüm terör örgütü ilk adımlarda örgütün kurulması ve geliştirilmesi için çaba harcadı. Şeytan askerleri anlamında olan Cundu Şeytan terör grubu Ceyşul Zulüm'ün selefiydi. Cundu Şeytan 2002 yılından sonra El-Kaide terör örgütü ve Taliban grubunu örnek alarak İran'ın doğu ve güneydoğu bölgelerindeki faaliyetlerini başlattı ve daha sonra yoğunlaştırdı. Bu grup, İran ve Şii karşıtı şiddet söylemi, tekfirci çalışmalarını, Abdülmalik Rigi adı ile bilinen Abdülmecid Rigi çalışmaları çerçevesinde gerçekleştiriyordu ve bu bağlamda Şii ve Ehl-i Sünnet olan sivil vatandaşlar ile güvenlik güçlerine karşı bir takım geniş çaplı silahlı saldırılarda bulundu. Rigi, 2011 yılında uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma ve sıradan sivil insanları ve İran askerlerini öldürme suçlamasıyla yargılanarak hakkında verilen idam cezası infaz edildi.
Rigi ve grubunun karnesinde Sistan ve Beluçistan ilinde binden fazla kişinin katledilmesi ve yaralanması yer alıyor. Abdülmalik Rigi, Pakistan'daki dini okullarda eğitim görmüş ve 23 yaşından beri silahlı ve şiddet içeren eylemlere karışmıştı. Ceyşul Zulüm terör çetesinin oluşumunu Abdülmalik Rigi'nin tutuklanmasından sonraki yıllarda aramak gerekir. Genel olarak Rigi'nin Mart 2010'da tutuklanmasının ardından Cundul Şeytan terör grubunda bir tür belirsizlik ve şüphe oluştu ve bu da daha sonraki bölünmelerin yolunu açtı. Muhammed Zahir Beluç, Abdülmalik'in halifi olarak tanıtıldı ve 2010 yılında Çağbahar'da Tasua yani Muharrem ayının 9. gününde Çağbahar ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın doğum gününde Zahidan Camisi'nde düzenlenen terör saldırıları Cundul Şeytan çetesinin kalıntıları tarafından gerçekleştirildi.
Çete üyeleri arasındaki ihtilaf söz konusu saldırıların ardından yoğunlaştı ve Abdülmalik Rigi'nin idamı ardından kardeşi Abdurraif Rigi gibi elebaşları ve diğer teröristler arasında geri kalan üyelerin örgütlenmesi konusunda ciddi ihtilaflar şekillendi. Bu dönemde grupta bir dizi iç hesaplaşmalar da gözlendi. Bu görüş ayrılıkları grubun Cundu Şeytan ve Ceyş-i Zulüm olarak bölünmesine yol açtı. Abdülmalik'in kardeşi Abdurraif Rigi, Ceyş-ül Nasr adında bir grup kurarken, Marzade'de Ceyş-ül Zulüm çetesinin sorumluluğunu üstlendi.
Ceyş-ül Zulüm grubu, Afganistan ve Pakistan'da İran çevresindeki güvensiz bölgeleri kullanarak kayalar, dağlar ve erişilemeyen alanlar arasında bir dizi yasa dışı üsler kurmuştur. İran'da birçok suç işlemiş olmasına rağmen asılsız bir iddiayla Beluç halkının haklarını korumayı amaçladığını iddia ediyor. İran ve Pakistan'daki Beluç halkı herhangi bir terör eylemini kınarken, bu tür iddiaları Ceyş-ül Zulüm terör örgütünün insanlık karşıtı eylemlerini örtbas etmek için büyük bir yalan olarak görüyor. Ayrıca Ceyş-ül Zulüm terör örgütü saldırılarında Şii, Sünni veya Beluç olan veya olmayan arasında hiçbir ayrım yapmadı ve insanlık dışı hedeflere ulaşmak için etnik köken ve din ayrımı gözetmeksizin her İranlıyı hedef alıyor. Ceyş-ül Zulüm terör örgütünün düşüncesinde İran vatandaşlığına, egemenliğine ve İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı olan herkes düşman olarak görülüyor.
Ahran Radyosu.
İdeolojik düzeyde genel olarak Suriyeli Selefi muhaliflerinki gibi Vahhabi Selefi doktrinlerinin desteklendiğine dair işaretler, Ceyş-ül Zulüm terör grubu liderlerinin düşüncelerinde de görülebilir. Bu terör örgütü, IŞİD'in Suriye halkına ve yasal hükümetine karşı yürüttüğü savaşta tekfircileri ve teröristleri desteklemiştir. Ceyş-ül Zulüm terör çetesinin örgütlenme modeli bile El-Kaide terör örgütünün yöntemine göre oluşturulmuştur ve iktidardaki emniyet ve kolluk kuvvetleriyle çatışma ve hedeflere ulaşmak için terör oluşturmasını gündeme almıştır.
Suriye halkına ve yasal hükümetine karşı yürütülen tekfirci savaş sırasında zamanla İran İslam Cumhuriyeti'ne düşman olan ülkeler de bu gruba adeta eklendiler. Söz konusu ülkeler bu grubun kısıtlı imkan ve araçlarını kullanarak İran İslam Cumhuriyeti'nin genel güvenliğini bozmaya çalışıyorlardı. Bunlardan bazıları Ceyşel Zulüm Çetesi liderlerinin İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları ve düşmanlarının casusluk servisleriyle bağlantısının varlığı, Cundul Şeytan terör grubundan çıkan diğer gruplarla karşılaştırıldığında Ceyşel Zulüm terör grubunun operasyonel kapasitesi ve düşman ülkelerin Abdurrahim Malzade'yi ikinci Rigi'ye dönüştürme çabaları.
Değerli dinleyiciler, Ceyş-ül Zulüm terör örgütünün saldırı gündeminde İran'ın güneydoğu bölgelerindeki tekfirci terörist şiddeti öne çıkarmaya çalıştığını ve aynı zamanda diğer aktif terör gruplarında cezbetmeye yönelik çalışmalarda bulunduğunu bilmenizde fayda var. Bu çabaların doruk noktası Abdurrauf Rigi'nin Ceyş-ül Zulüm tarafından gizlice öldürülmesinin ardından Ceyş-ül Nasr'ın Ceyş-ül Zulüm'e katılması oldu. Abdurrauf'un Ceyş-ül Zulüm'den ayrılmasının ardından iki taraf arasında dostluk ve geri dönüş için bir dizi kapsamlı görüşme gerçekleşti. Abdurrauf, mali imkanlar ve güç arayışı nedeniyle bu müzakereleri sonuçsuz bıraktı ve Ceyş-ül Zulüm'ün güçleri tarafından öldürülmesinin ardından Ceyş-ül Nasr üyelerinin Ceyş-ül Zulüm çetesine tekrar katılmasına yönelik istişare ve görüşmeler tamamlandı ve sonuçta Kasım 2016'da Ceyş-ül Nasr, Ceyş-ül Zulüm çetesi lideri Abdurrahim Malzade'ye biat ederek dağıtıldı.
Ceyş-ül Zulüm terör çetesi 3 coğrafi bölgeye yönelik 3 askeri koldan oluşuyor. Abdülmelik Malzade askeri grubu İran'ın Sistan ve Beluçistan ilinin güneydoğusundaki Sarbaz ve Rask bölgesinde, yine Sistan ve Beluçistan ilinin doğusundaki Saravan bölgesindeki Şeyh Ziya'yı askeri grubu ve Mevlevi Nimetullah Tevhidi'nin grubu da Sistan ve Beluçistan ilinin kuzeydoğusundaki Mircave ve Zahidan'da faaliyet gösteriyor ve kaçmak ve saklanmak için Pakistan sınırının imkanlarını kullanıyorlar.
Ceyş-ül Zulüm terör çetesi operasyonun asıl sorumluluğu gerilla modelleri ve pusu yöntemleri, uzaktan kumandalı bombalar ve yol mayınları kullanarak terör operasyonları yürüten Saravan ve Sarbaz bölgesindeki Abdülmelik ve Şeyh Ziya'yı kollarının sorumluluğundadır. Zahidan, Çağbahar ve benzeri şehirlerin yerleşim bölgelerindeki bombalamalar, bölgedeki kontrol noktalarını, polis devrelerini, mühendislik güçlerine çok sayıda saldırı, askeri ve polis araçlarına ve personeline yönelik pusular, sınır gözetleme kulelerine saldırılar, adam kaçırmalar ve uyuşturucu kaçakçılığına katılmak, Ceyş-ül Zulüm terör örgütünün İran'ın Sistan ve Beluçistan ilindeki diğer faaliyetlerinden bazılarıdır.
Burada değinmemiz gereken bir diğer nokta da Ceyş-ül Zulüm terör grubunun Furkan grubu, Cundul Şeytan gibi daha önceki terör gruplarına göre farklı bir eğilim izlemesidir. Bu terör örgütü söylem unsurlarına daha fazla ağırlık vermiş ve doğrudan terör alanında olmanın yanı sıra yumuşak terör ve kamuoyunu saptırma alanına da önem vermektedir. Neyse ki İran İslam Cumhuriyeti'ndeki etnik topluluğun derin farkındalığı nedeniyle bu konu şu ana kadar başarılı olamadı.
Ceyş-ül Zulüm bölgedeki tüm Selefi ve terörist gruplar gibi iki kaynaktan mali destek alıyor. Birinci kaynakları Batı Asya bölgesindeki bazı Arap ülkelerin mali desteği, ikinci gelir ve finans kaynakları ise uyuşturucu kaçakçılığıdır. Fakat bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimiz için sohbetimize bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Değerli dinleyiciler, bizleri arzu ettiğiniz takdirde www.parsuri.ir adresinden veya Telegram kanalımız olan Tahran Radyosu'ndan takip edebilir. Görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish.ws.arif.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Anayasayı Koruma Konseyi yaptığı açıklamada halkın liderlik uzmanları Hobregan Meclisi'nin 6. dönemi ve İslami Şura Meclisi'nin 12. dönemi seçimlerine katılmasını takdir etti. Cumhurbaşkanı Reisi, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile yaptığı görüşmede İsrail ile ekonomik ilişkilerin kesilmesi gerektiğini söyledi. İran ve Tunus Cumhurbaşkanları bir araya geldi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran-Mozambik Ortak Komisyonu, karşılıklı kapasitelerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi için etkinleştirilmesi gerektiğini söyledi. İran ve Bolivya Cumhurbaşkanları, gaz ihraç eden ülkeler forumunun 7. zirve aralarında bir araya geldiler. Petrol Bakanı Cevad Oğuzhan'ın Cezayir'deki istişareleri devam ediyor. Dünya İslami Uyanış Forumu, Gazelilerin gıda yardımı alırken öldürülmesini kınadı. Siyonist rejim savaş uçakları Refah saldırısında 14 Filistinli şehit oldu. Ve Filistinli Esirler Kulübü, Aksa Tufanı operasyon başlamasından bu yana 7000'den fazla Filistinlinin Siyonist rejim tarafından tutuklandığını duyurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.